Genelde ben gençler arasında hizmet ediyorum ve gençlere konuşuyorum. Onun için benim konuşma tarzım biraz değişik olabilir. Çünkü ben genelde onları eğlendirecek şekilde konuşmak istiyorum ki toplantıdan sıkılmasınlar. Bu hoşuma gidiyor bu şekilde davranmak. Eğer ben hızlı konuşursam beni durdur. Bu şekilde konuşmak benim hoşuma gidiyor ve Andy bir soru sormuştu tapınmadan önce. Dedi ki, kilise içerisinde coşmak uygun mudur? Ve evet dediniz. Ben şimdi soruyorum, kilise içerisinde Rabbin sözünden duyarken eğlenmek ya da gülmek uygun mudur? Öyleyse beraber bir şekilde öğrenelim ve beraber bir şekilde gülelim. Ben bunu istiyorum. Bugünkü benim konuşmam Titus kitabı hakkında. Titus kimdir? Titus kitabı bizlere neler öğretmektedir? Ve Titus kitabı kim için, kimler için, nerede yazılmıştır? Buna bakmak istiyorum. Ve Titus kitabı toplam 3 bölümden oluşur. Ben uzun zamandan beri, birkaç aydan beri bu Titus kitabı hakkında vaazlar veriyorum. Tek bir tane değil, 3 bölümdür. Ama isterseniz onlarca vaaz konusu çıkabilir. Rabbin sözü çok derindir. Ben burada bunu da gördüm. Bugünkü benim konuşmak istediğim konu bizim devlete karşı olan görevlerimiz nelerdir? Kimse yanlış anlamasın. Ben AK Parti üyesi değilim. Onu da savunduğum yok. Yalnız Rabbin sözünü savunuyorum. Diyorum ki bugün öğreneceğimiz konu şudur. Bizim devletimize karşı olan görevlerimiz nelerdir? Bu Titus kitabı bizden neler istiyor? Çünkü ben bunu konuşmadan önce ben kilise içerisinde, özellikle kendi katıldığım kilisede çok büyük ayrılıklar gördüm. Bir zaman bir olaylar oldu, medyada bir şeyler oluşmaya başladı. İnsanlar ayrıştılar, biri sağcı olarak ayrıldı, solcu olarak ayrıldı veya siyasi partiler olarak ayrılmaya başladılar. Bu kardeşler arasında bazen inanılmaz ayrılıklara neden oluyor ve hiç hoş şeyler ortaya çıkmıyor. Ve ben bugün bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Titus Rab'be iman etmiş biriydi ve elçilerle beraber çalışan biriydi. Paulus'un sadık bir öğrencisiydi. Ve Paulus'la beraber gittiler, Girit adasında kaldılar. Ondan sonra Paulus nedeni bilinmeyen bir şekilde Girit adasından ayrıldı ve Titus'u orada bıraktı. Sonra Titus'a bir mektup yazdı. O mektuptaki amaç şuydu. Dedi ki, sen bir kilise kuruyorsun orada. İyi yapıyorsun ama sen o halkı tanıman için ben sana bu mektubu gönderiyorum. O halkın özellikleri bunlardır. Ona göre davran. O halkı yetiştirmek için, o halka önderler ataman için bunları yap diye bir mektup gönderdi. Ve o mektuba baktığımız zaman bu Girit halkı gerçekten çok kötü bir halktı ve diyor ki, ayyaşlık içinde geçinen, sefahat süren azgın canavarlar diye söz ediyor Titus kitabında o halk için ve obur olarak canlandırıyor, hitap ediyor ve gerçekten kötü bir halktı. Şimdi düşünün, öyle bir halk değiliz biz, kesinlikle öyle bir halk değiliz. Ama öyle bir halkın içinden çıkıp kiliseye kardeşleri geliyorlar, iman ediyorlar. Peki geçmişlerindeki olan o yaşamı bırakıp yeni İsa'yı, yeni Adem'i giymek kolay mı? Rab'le kolay. Ama gerçekten bazen zor olabiliyor. Bazen bu sözü duymuşsunuzdur. O geldi, 50 yaşına bir kişi için bahsediliyor. 50 yaşına, 60 yaşına. O bu saatten sonra değişmez. Onu bu şekilde kabul edin. Ya da o bu şekilde kabul etmek zorundasınız diye bir söz duymuşuzdur. Ya da bir huyumuz vardır, gidip kardeşlere diyoruz ki, ben böyleyim, benim bu zayıf noktamdır, beni böyle kabul edin. Bunu diyebiliyoruz. Tamam, insan olarak biz bunu bir nebze kabul edebiliyoruz. Ama bence Tanrı diyor ki, ben seni olduğun gibi aldım. Sana düzel demedim. Sana kirliliğinden arın demedim. Seni olduğun gibi aldım. Sana yeni Adem'i verdim. Ve yanına yardımcı olsun diye ruhumu verdim. Öyleyse senin kendini değiştirmen lazım. Rab bence bizden bu değişikliği bekliyor. Peki bu halkın değişikliği kolay olur mu? Bence Titus'u hiç iyi bir görev beklemiyor. Çünkü Titus da benim gibi genç biriydi. Ve Paulus Titus kitabında bir ayette bu Girit halkından bahsediyor. Girit halkının genel özelliklerinden. Titus 1. bölüm 12. ayet. Bakabilir miyiz ona? Diyor ki, şimdi ondan önce Girit halkı putperest bir halktı. Ve kendi aralarında olan peygamberler vardı. Kendi aralarında seçmiş oldukları peygamberler vardı. O peygamberlerden biri, Girit halkından çıkan peygamberlerden biri yine kendi halkı için diyor ki, kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir. Giritliler hep yalancıdır. Azgın canavarlar, tembel oburlardır. Burada Giritli kimse yok değil mi? Şimdi ben bunları okuduğum zaman özellikle gittim Girit Adası'na ve birkaç tane fotoğraf çektim. Bakabilir miyiz ona? Şaka yapıyorum, o adaya falan gitmedim. Benim aklımda şöyle bir şey canlandı. Tembel oburluk, ayyaşlık var ve yatıyorlar. Ve bir fotoğraf daha var. Tembellikten ve ayyaşlıktan dolayı bu hale gelmiş bir halk. Düşünün, kendi aralarından çıkmış olan bir peygamber kendi halkı için bunları söylüyor. Azgın canavarlar, tembel oburlar. Çok kötü değil mi? Ama bazen bizler de kendi halkımız için, özellikle bu toplumda, bu toprakta yaşayan Türkler, yani bu toprağın insanları, bazen biz kendimiz kendi halkımız için bir laf kullanıyoruz. Diyoruz ki bizim halktan adam olmaz diye. Bunu sürekli söylüyoruz. Ve bir söz daha var. Burası Türkiye. Diyoruz. Kendi halkımızı küçümsemek için. Ama bunun kadar küçümsemiyoruz kesinlikle. Ve kendi halkımıza bir bakalım, onlar nasılmış. Bir görebilir miyiz? Peki neden diyoruz biz bizim halkımız adam olmaz diye? Bakın. Şu asrın icadıdır. Sandalyelerle şeyi yükseltmiş. Diğer resme bakabilir miyiz? Bakın, adam uyuyor, arkadaşı ona şaka yapmış. Muhtemelen bu adam birazdan o şaka yapan adamı dövecek. Ne diyor? Çöp atanlar görüldüğünde cezalandırılacaktır. Ayrım yok. Diğer resme bakabilir miyiz? Orijinal kaset CD alana korsan CD hediye. Bakın, bu muhteşem bir şey. Diyor ki lütfen yaya alt geçidini kullanın. Teyzem alt geçidi kullanıyor şu an. Bizler çalsam bedava. Ya bunlar güzel şeyler, bizim halkımız komik bir halk. Gerçekten ben çok seviyorum kendi halkımı. Ama bazen diyebiliyoruz biz de. Bu peygamber kadar ağır konuşmuyoruz ama diyebiliyoruz ki bizim halkımız adam olmaz. Peki, şimdi tekrardan Rabbin sözüne bakalım. Ben bugün istiyorum ki bu kitaba baktığımız zaman sadece Rab ya da Paulus Girit halkına neler söylediğini duymak değil. Aynı zamanda istiyorum ki Paulus Girit halkına seslenirken acaba bizlerden neler bekliyor? Tanrı bizden neler bekliyor? Yani ilk olarak ben şunu sormak istiyorum. Bu kitap, şimdi açıyorum. Luka bölümü çıktı. Bu kitabı Luka yazdı. Ya da mektuplara baktığımız zaman Korintiler kitabı şu an çıktı. Korintiler kitabı acaba o dönemde yaşamış olan Korintileri mi sadece ilgilendiriyor? Yoksa bugün burada toplanmış olan bizleri de ilgilendiriyor mu? Kesinlikle bizleri de ilgilendiriyor. Öyleyse, amin. Öyleyse bu kitap sadece o günkü o Giritliler için değil, aynı zamandan onlarla yakın bir ilişki içerisinde olan, gerçekten birazdan göreceğiz, diyeceğiz ki gerçekten bizler de bazen Giritlilere benziyoruz. Bu kitap bizi de tamamen ilgilendiriyor. Şimdi ayetlere bakabilir miyiz? Luka 3. bölüm. Luka değil, pardon. Titus. Luka nereden çıktı? Diyor ki yöneticilere, yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlara anımsat diyor. Yani şöyle bir şey, en sondaki şu anımsat kelimesinin anlamı bence şudur. Onlar, bir insan bir şey duyar, öğrenir, unutur. Sonra başka biri ona eğer bunu hatırlatırsa onu anımsamasıdır. Yani ne diyor? Yöneticilere, yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmayı hazır olmaları gerektiğini imanlara anımsat. Bence o insanlar bunları duymuşlardı. Paulus'tan bir şekilde duymuşlardı ama tekrardan dışarıya, dışarıdaki halkın içerisine girdikleri için unuttular. Ve Paulus diyor ki onlara anımsat. Bazen bizler de bunları yaşıyoruz değil mi? Buraya geliyoruz, Rabbin sözünden alıyoruz. Bir kardeş çıkıyor burada bir şeyler anlatıyor. Ben her konuşmamdan sonra başka kardeşlere soruyorum, diyorum ki nasıldı benim konuşmam diye. Diyor, bana diyorlar ki senin anlattığın fıkralar çok güzeldi. Benim başka anlattığım hiçbir şeyi dinlememiş adam, sadece fıkrayı dinlemiş. Şimdi bir kardeş burada çıkıp bir şeyler anlatıyor. Buradan Rabbin sözünü alıyoruz ama dışarı çıktığımızda acaba biz o sözü sadece burada mı bırakıyoruz? O kesinlikle öyle oluyor. O toplumların, o dışarıda olan dünyasal insanların yönüne doğru kayıyor muyuz? Tıpkı bu halk gibi. Kesinlikle bizler de kayıyoruz. Ve dışarıya çıktığımız zaman sürekli bir şekilde insanların konuşmuş olduğu, özellikle bizim Türk insanının konuşmuş olduğu özel bir konu vardır. Çok profesyoneldirler bu konuda. Konu ise şu: siyaset. Bir insan doğar, büyür, ölür. Bizimkiler doğar, büyür, siyasetçi olur, ondan sonra ölür. Gerçekten bizim insanımız içinde siyasetten anlamayan hiç kimse yoktur. Ve işi o kadar ileri düzeye getirmişlerdir ki artık siyaset hakkında binlerce fıkralar bile yapmışlardır. Ben birini duydum, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben onu savunduğumdan dolayı değil, fıkradan sonra belki diyebilirsiniz ki sen kendi söylediğin şeylerle çelişki içindesin. Hayır değil, ben sadece duydum, gülmeniz için bunları anlatıyorum. Bir gün 3 tane büyük doktor oturuyorlar. Bunlar doktorlardan biri Alman, biri İngiliz, diğeri de Türk olsun. Oturuyorlar ve büyük bir toplantı yapıyorlar. Toplantının sonunda Alman diyor ki, bir motosikletin üzerinden bir tır geçti diyor. Adam paramparça oldu diyor, salça gibi oldu. Sadece bir parmağı kaldı. Biz o parmağa yeniden kaslar ekledik, eklemler ekledik, kemik, kalp, vücut ekledik. Ve onu yeniden bir insan haline getirdik. O bir yere işe girdi, çalışmaya başladı. O girdikten sonra 50 kişi işsiz kaldı. Çok yetenekli biriydi. Sonra İngiliz anlatmaya başlıyor. Diyor ki büyük bir yangın çıktı bir evde. Bir adam komple yandı, eridi ve sadece bir kılı kaldı. Biz o kılı aldık, ona yeni vücut ekledik, kalp ekledik, eklemler ekledik, kemik bir şeyler ekledik ve onu yeniden yaşayan bir can yaptık. Onu bir fabrikaya işe soktuk. O fabrikaya girdikten sonra 100 kişi işsiz kaldı. Bizim Türk de diyor ki sizler hep görünen şeylerden bahsediyorsunuz. Biri parmak, diğeri saç kılı. Bunları diyor hep görünen şeyler. Ama biz görünmeyen bir şeyden insan yaptık, bir tikten. Hani tik bilirsiniz, istemsiz hareket. Ondan diyor biz onu aldık, ona vücut ekledik, onu çalışır bir vaziyete getirdik, onu alıp başbakan yaptık. Bugün 20 milyon kişi işsiz. Bunu ben savunmuyorum kesinlikle ama bunu duyduğum için, yani bizim halkımız bir insanı çıkartır başa koyar, ondan sonra da o insan için, o başta olan kişi için bir baş kaldırı olur. Ve biz bunu yapmamalıyız. Bize diyorlar ki yöneticilere ve yönetimlere bağlı olun. Ve son zamanlarda gördüğünüz televizyon izleyenler kimler var burada? Özellikle haberleri seven. Ben bir tek haberleri izliyorum. Başka çok fazla bir şey izlemiyorum. Son zamanlarda çok büyük medyada büyük büyük olaylar olmaya başladı. Özellikle bir savaş gibi bir şey oldu. Askerlerin ölmesi, Türk askerlerinin ölmesi, dağdaki teröristlerin ölmesi büyük bir gündem oluşturdu ve insanlar arasında büyük bir ayrılık olmaya başladı. Önceden Kürt ve Türk yan yana kardeşlik içinde yaşarken büyük bir ayrım oluştu. Çünkü herkes bir yönlere kaymaya başladı. Siyaset içine kaymaya başladı. Ve bizim kilisemizde böyle bir şey yoktu. Bir süre sonra kilisemize katılan insanlar dışarıya çıkınca, o insanlardan bunları duyunca bu tartışmalar, bu ayrılıklar kiliseye kadar ulaştı. Ben bunu gördüğüm zaman çok üzüldüm. Türk ve Kürt ayrımını gördüğüm zaman çok üzüldüm. Oysa Rabbin sözünde resmen bas bas bağırıyor. Diyor ki artık hiçbir ayrım yoktur. Koleseller kitabında diyor ki İskit, köle, barbar, Yahudi, Grek ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Biz bunları duyurmamız gerekiyor. Bunlara iman etmemiz gerekirken biz kardeşimizi Kürt diye, Türk diye, İngiliz diye, Fransız diye ayırmaya başladık. Bu dışarıdaki insanların duygularına, onların hislerine kapılıp bu şekilde paylaşmaya başladık. Ve ben bunu bizzat şeyden duydum. İmanlı kardeşlerden gerçekten ağır laflar duydum. O dağda ölen o teröristler için onlara ağır laflar duydum. Bazen askerlere ağır laflar duydum. Ama bunlar imanlılara yakışmıyor. Ve bizim bir internet sitemiz var. Bizim bir bu dünyaca ünlü bir şey. Facebook diye bir şey. Bu şu an burada kullanmayan herhalde hiç kimse yok. Ben o şeyi, o siteyi çok seviyorum. Ve bir kardeşim, benim çok sevmiş olduğum bir kardeşim bir şey paylaşmıştı. O benim gözüme ilişti. Şöyle bir fotoğraf vardı. Şeyin fotoğrafını almıştı. O terör örgütünün liderinin fotoğrafını almış, bir köpeğe monte etmişti ve onu diyordu ki bunu paylaşmayan şöyle böyle olsun diye laflar da geçiyordu altında. Yani şunu demek istiyorum, Rabbin benzeyişinde yaratılmış olan bir insan ne kadar kötü olursa olsun biz onu o hale sokamayız. Çünkü Rab o insan için canını verdi, yeter ki o insan onu kabul etsin. Bizler buna iman ediyoruz. Ve bizler dediğim gibi bu toplumların içine giriyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Toplumların yapmış olduğu her şey her zaman doğru mudur? Kesinlikle doğru değildir. Bugün birçok toplum Hristiyanlığı kabul etmiyor ve kutsal kitabı bazı devletler, bazı hükümetler kutsal kitabı bulunmasını engellemeye çalışıyor. Rabbin sözünün bulunmasını güçleştirmeye çalışıyorlar ve bunlar her zaman doğru değildir. Ve bizler için, özellikle imanlar için bir yakıştırma uydurmuşlardır. Misyoner, evet biz misyoneriz. Ben bu misyonu yüklendim. İsa Mesih'in müjdesini insanlara yayacağım. Ama insanlara sorduğun zaman misyoner nedir? Diyorlar ki inancını satmış kişi, devletin bütünlüğünü yıkmak için uğraşan kişi, devleti bölmeye çalışan kişi. Oysa bilmiyorlar ki bugün bu devlet içerisinde, bu ülke içerisinde yönetime en bağlı olan kişiler Mesih imanlarıdır. Çünkü yasalarını Rab'den almışlardır. Ve bir şey daha sormak istiyorum. Peki bütün yönetimler Rab'den midir? Evet. Ayet öyle diyor. Bütün yönetimler Rab'dendir diyor. Peki bugünkü İran yönetimi Rab'den midir? Evet. O da Rab'dendir. Rab görüyor. Rab biliyor. Rabbin göremediği, ulaşamadığı hiçbir şey yoktur. Peki onlar şu ayeti diyor ki yöneticilerle yönetimlere bağlı olun. Peki o rejimdeki insanlar farklı şeyler bekliyorlar imanlarda. Bugün bizim kilisede yaklaşık 30-35 tane İranlı kardeş var. Onlar bize anlatıyorlar sürekli. Bizde diyorlar 5 tane falan yasal kilise var. Onun dışındaki kiliselerin hepsi yasa dışı kiliseler, ev toplulukları ve bunlar bulunduğu zaman cezalandırılıyor. Ve devletin diyorlar bizden beklediği, istediği şey, bize emirleri şudur ki müjdeyi paylaşmayacaksın ve vaftiz etmeyeceksin. Vaftiz etmen yasak. Vaftiz etmesi yasak. Bu ne anlama geliyor? Yani yeni bir imanlı olmayacak. 70 yıl içinde o kilise çökecek anlamına geliyor. Peki bu durumda bu ayete göre o rejime kabul etmek, ona amenna deyip boyun eğmek doğru mudur? Oysa Rab bir yerde diyor ki, hatta da diyor ki, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Oysa o rejim diyor ki vaftiz etmeyeceksin. Ben diyorum ki bu buyruk çok ağırdır. Rab diyor ki gidin, birçok yerde gidin, vaftiz edin diyor. Ben tamam yönetime bağlı olacağım. Kesinlikle, çünkü bunu Rab buyuruyor. Ben Rab'den aldım o buyruğu. Rab buyuruyor. Ama Rabbim buyurmuş olduğu bir şey daha var. Gidin diyor. Onları öğrencilerim olarak yetiştirin. Ben bugün bu ülkedeki yönetime boyun eğiyorum. Neden? Çünkü bunu bana Rab söyledi. O Rabbin buyruğu olduğu için ben ona boyun eğiyorum. Yine aynı şekilde o Rabbin buyruğu olduğu için ben gideceğim. Bunu ülkem yasaklasa da yine de ben gideceğim. Ama hiçbir zaman asilik yapmamamız gerekiyor. Ve asilik ne getirir kardeşler? Asilik ölüm getirir. Peki ilk günaha düşen, asilik yapan kişi kimdir? Değil, şeytandır. İlk günah işleyen kişi odur. Adem'i ve Havva'yı günaha düşürmüş olan kişi şeytandır. İlk o asilik yaptı, dedi ki ben daha görkemliyim, ben tahtımı Tanrı'nın tahtının üstüne koyacağım diye asilik yaptı ve bugün insanlara asilik yaptırmaya çalışıyor ki cehennemde tek başına kalmasın, birçoklarıyla beraber yansın diye bunu yapmaya çalışıyor. Ve dediğim gibi bizden şeyler bekliyorlar, hükümetler bize bazen yasaklıyorlar İncil dağıtmayı, paylaşmayı, bunu bize yasaklıyorlar. Ben düşünüyorum ki bir ülkede o anayasa yapılırken, hukuklar, kanunlar yapılırken bu kitaba göre yapılsa o ülkede ne bir anarşi kalır, ne bir başkaldırı kalır, ne bir isyankarlık kalır. Çünkü kilise içerisinde yetişmiş olan bir insan bugün devlete karşı başkaldırı yapmaz. Gerçekten anarşi işlemez, kan dökmez. Mesih'e göre yaşayan kişi, Mesih'e uygun olan kişi yönetime bağımlı olur. Ve ayetin devamında ne diyor? Söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini onlara uyar. Peki söz dinlemek nedir kardeşler? Bugün bu sözü burada duyup yarın unutmak mı? Az önce bahsetmiş olduğum gibi dışarı çıktıktan sonra unutmak mı? Bir örnek var kutsal kitapta, biliyor musunuz? Nuh. Rab ona dedi ki ey Nuh dedi, seslendi ona. Bir kez seslendi ona. Dedi ki ben böyle bir planım var. Ben bu dünyayı yok etmek istiyorum. Sen bir gemi yap. Ve o ilk sesi duyduktan kaç yıl sonra Nuh tufanı koptu kardeşler? 120 yıl sonra tufan koptu. Nuh durmadan çaktı. Bir söz duydu ve o söze iman etti. O sözü 120 yıl yüreğinde taşıdı, içinde taşıdı. İşte söz dinlemek budur. Bugün burada duyup yarın unutmak ya da bugün kutsal kitaptan okuyup yarın unutmak değil. Nuh gibi yaşayabilmek gerçekten önemlidir. Ve ayetin devamında ne diyor? Bizim bir huyumuz daha var, bir davranışımız daha var. Buradaki ikinci bölümde ben gerçekten burayı bizim kendi halkımıza benzetiyorum. Diyor ki kimseyi kötülemesinler, kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman yumuşak davransınlar. Biz toplum olarak biraz çabuk öfkelenen bir yapıya sahibiz. Özellikle bunu trafikte, abi sen çok görüyorsun değil mi? Kesinlikle. Trafikte çok çok fazla görülüyor bu. Bizim halkımız bir yandan direksiyon çeviriyor, bir yandan vites sallıyor, bir yandan da biri karşıma çıksa dövsem diye dua ediyor resmen. Bunu defalarca yaşadık ve ben doğmuş ve büyümüş olduğum bir şehir vardı benim. Ben Bingöllüyüm, ben orada doğdum, orada büyüdüm ve o şehir gerçekten bir Texas gibiydi. Sadece, cidden söylüyorum, sadece şu omuz çakması yüzünden onlarca kişi ölmüştür. Nedensiz yere. Ve çok yaşadığım bir şey vardı. Bunun saçma olduğunu daha yeni yeni farkına vardım. Önceden bu bana çok doğal bir şeymiş gibi geliyordu. Ama ben bunun saçma olduğunu yeni anladım. Bunu paylaşmak istiyorum. Ben daha 9-10 yaşındayken bizim mahallenin büyükleri vardı. Bizim olduğumuz mahallenin ismi Bahçeli Evler Mahallesi. Bizim mahallenin büyükleri vardı. Bizim mahallenin büyükleri Karşıda başka bir mahalle vardı. Az ileride yapışıkta bir mahalle daha vardı. O mahallenin ismi ise Kıbrıs Mahallesi'ydi. O mahallenin gençleriyle sürekli kavga ederlerdi. Nedensiz yere hiçbir neden yok, hiçbir sebep yok. Sadece bir popülerlik, bir moda anlayışı insanları kavgaya sürüklerdi ve sürekli bir şekilde kavga ederlerdi. Bu taşla sopalarla başladı. İlerledi, ilerledi, ilerledi ve son safhaya, silah safhasına kadar ulaştı. Ve sürekli bir kavga vardı. Bizler de büyüdük. 14-15 yaşlarına geldik. Oturuyoruz böyle. Dedik ki bizler büyüdük. Artık bizim de kavga etmemiz gerekiyor. Kendimizi göstermemiz gerekiyor. Arkadaşlar diyorlar evet. Kesinlikle kendimizi göstermemiz gerekiyor. Peki ne yapalım? Bizim olduğumuz mahallenin karşısında başka bir mahalle daha vardı. İsmi Karşıyaka Mahallesi. Dedik ki gidelim biz onlara teklif götürelim. Kavga edelim onlarla. Onlar da büyümüşlerdir. Tamam dedik. Ben ve iki arkadaş gittik karşıdaki mahalle. Oradaki birkaç tane böyle çete grubu liderleriyle görüştük. Lider gibi. İşte selamlaştık, oturduk, tokalaştık, muhabbet ettik biraz. Ondan sonra dedik ki bakın biz bu yaşa geldik. Daha kavga etmedik. Onlar da evet diyorlar. Biz de etmedik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bizim kavga etmemiz gerekiyor. Hiç kimse bunun önüne geçemez. Ve anlaştık. Dedi ki cumartesi günü saat 1'de iki mahallenin arasında bir futbol sahası vardı. O futbol sahasına gelin dövüşelim. Tamam dediler. Ve o cumartesi saat 1'de gidip birbirimizi dövdük biz de orada. Gerçekten. Neden? Yok. Sebep yok. İnsanlar bize bunu, bizim büyüklerimiz bize bunu göstermişlerdi. Kavga etmek bir hak aramaktır. Kavga eden kişinin hakkını kimse yiyemez. O güçlüdür, o cesurdur. Görüntüsünü vermekti. Ve benim olduğum dönemde, şu anki liseler nasıl bilmiyorum. Lise, kilise değil. Lisede benim olduğum dönemde en popüler erkekler sürekli kavga eden erkeklerdi. Hal öyle değil mi? Ve ben popüler olmak için elimden geleni yapıyordum. Ve hamdolsun son derece popüler bir insandım o dönemde. Ve gerçekten bu çok saçma bir şey. Ben bunun daha yeni saçma olduğunu anlayabildim. Ve bu belki hepinize saçma geliyor. Bunu ben yeni yeni öğrendim. Ve diyor ki kimseye kötülük etmesinler, kavgacı değil uysal olsunlar. Herkese her zaman yumuşak davransınlar. Evet. Diyorum ya, uluslar bu kitabı kendi yasa kitapları yaparlarsa hiçbir sorun kalmayacak. Oysa onlar bilmeden kendi işlerini zorlaştırıyorlar. Ve diyor ki yumuşak davransınlar. Bu milletlerin bildiği gibi bir yumuşaklıktan bahsetmiyor. Bu huy olarak yumuşaklıktan bahsediyor. Bizler gerçekten bu yumuşaklığa uygun değiliz. Bunu bazen anlayamıyoruz, kabul edemiyoruz. Ben yaklaşık 10 yaşlarındayken ben Rabb'i duydum, iman ettim ama Rab'le 18-19 yaşlarında Rab'le yaşamaya başladım. Çok küçükken ben Rabb'i duydum. 14 yaşlarındayken ben bir konferansa gitmiştim. Yeni ilk kez böyle bir konferansa katılıyordum ve oradaki insanlar daha ufaktım, geliyorlardı saçımı okşuyorlardı ve bazen geliyorlardı büyük insanlar benimle sohbet ediyorlardı, beni önemsiyorlardı, benim durumumu soruyorlardı. Ben düşünüyordum bu insanlar ne kadar tuhaf insanlar ve bazen düşünüyordum Diyarbakır Kilisesi'nde ben iman ettim, orada vaftiz oldum, düşünüyordum diyordum ki Diyarbakır'daki bütün anormaller kilisede toplanmış diye. Gerçekten çok tuhaf geliyordu bana. Yumuşak davranıyorlardı birbirlerine, iyi davranıyorlardı. Ve ben bu tatlılığa, bu yumuşaklığa alışmadığım için bana tuhaf geliyordu bunlar. Ve bugün yeni iman etmiş olan, özellikle yaşı ileride olan bir kişi için gerçekten kilise tuhaftır. Bazen onlar düşünürler, kilisedeki insanlar çok yapmacık davranıyorlar diye. Sürekli gülüyorlar, ağızları şöyle sürekli. Sebepsiz yere, niye? Niye? Gerçekten düşünüyoruz bunları. Ve ben ilk iman ettiğim zamanlar sürekli bu benim aklımdaydı. Herkes iki yüzlü diyordum. Diyordum bu insanlar bu kadar içten gülemezler. Çünkü bir feribota biniyorsun ya da bir otobüse biniyorsun. Herkeste bir karış surat. Yani sanki hepsinin anası babası ölmüş, gömmüşler eve gidiyorlar. Herkes öyle bir surat. biz çok fazla alışkın değiliz yumuşaklığa. Ve düşünün, yürüyorsunuz böyle. Herkes yumuşakça birbirine davranıyor. Selam kardeşim diyor, hürmet ediyor. Rab seni bereketlesin, seni de bereketlesin, seni de bereketlesin. Kucaklıyorlar birbirlerini. Hayat böyle, herkes zıplaya zıplaya geziyor. Ortalıkta kelebekler uçuyor. Böyle bir yaşam, bunu bizden Rab istiyor diyor. Bu şekilde yaparsanız böyle bir hayat sürersiniz. Ama tıpkı benim alışkın olmadığım gibi birçoğumuz da bu yumuşaklığa alışkın değiliz. Yürüyoruz. Bir de bunu böyle canlandıralım. Yürüyoruz. Karşıdan abi bana doğru geliyor. Hakan abi. Ben de yaklaşıyorum ona. O bana diyor ki merhaba diyor. Selam diyor. Yanımdan geçip gidiyor. Benim ona yapmam gereken selam kardeşim, Rab bereketlesin seni. Oysa diyorum ki bu kim ya? Beni nereden tanıyor? Bana niye selam verdi? Acaba niye? Benden ne isteği var? Ne? Benden ne bekliyor? Çünkü ne menfaati var? Bana niye selam verdi? Ben bu adamı tanımıyorum. Bana niye selam verdi? Biz o yumuşaklığa ait olmadığımız için, o yumuşaklığı tam olarak anlayamadığımız için bazen bize, birçoğu zaman bize bu tuhaf geliyor. Oysa Rab diyor ki, burada 6 tane ayet var. Titus'a Rab bu ayetleri, Paulus bu ayetleri Titus'a anlattı. Eğer bu ayetler o toplum içinde uygulanırsa, abla az önce dediniz ki, o toplumda bir huzursuzluk kalmaz, bir sorun kalmaz. Evet, yeni kurulan bir kiliseydi, bu 7 tane ayeti o kilise içinde uygulayabilseydi Titus, o kilisede hiçbir sorun kalmayacaktı, hiçbir problem kalmayacaktı. Rab yolunda ilerleyen iyi bir kilise olacaklardı. Dünyada savaş kalmazdı kesinlikle. Ve yumuşak davransınlar sözüne tekrardan devam ediyoruz. Bazen sorabilirsiniz şimdi. Peki tamam, biz bu dünya üzerinde yaşıyoruz. Peki hiç öfkelenmememiz mi gerekiyor? Yani bir kardeşe karşı öfke olmaması mı gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Yani bu olabilir. Çünkü Rab kendi sözünde de diyor ki öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkelenin, öfkenizin üzerine akşam güneşi batmasın diyor. Herkes kendini çok iyi tanıyor. Bir başkasından daha iyi tanıyor. Ben kendimi tanıyorum ve biliyorum ki ben bu topluma ait biri olduğum için bu topluma alakası olmayabilir. Benim yapımda var. Ben bazen çabuk öfkelenebilen bir yapıya sahibim. Ben bunu itiraf ediyorum ve ben öyle bir durumda kardeşime karşı bir sorun olduğu zaman eğer ona öfkelendiğimi hissedersem oradan kaçmak istiyorum. Çünkü ben orada kalırsam o kardeşime kötü bir söz söyleyebilip onun kalbini kırabilirim. Ve 15 dakika sonra bunun için vicdan azabı çekebilirim. Öfkeleniyorum, hemen dinliyor. Ve o durumlarda ben o ortamı terk ediyorum. Bir 15 dakika, 20 dakika sonra geliyorum. Kardeşim, hemen öfkem dinliyor gerçekten. Kardeşim özür dilerim, sana karşı öfkelendim. O da zaten tuhaf bir şekilde beni kabul ediyor hemen. Ve hiçbir sorun kalmıyor. Ya da telefonda konuşuyorsam, kardeş ben daha sonra seni ararım deyip telefonu kapatabiliyorum. Bu şekilde bazen birçoğu zaman öfkeme hakim olabiliyorum. Ve 4-6 ayetlerine bakalım. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş kanmasıyla kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. Amin. Ama ben 3. ayeti okumadım değil mi? Diyor ki çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişiler dik. Yani biz önceden bu yapıya sahiptik. Paulus kendisinden bahsediyor. Ben önceden bu yapıya sahiptim ama şimdi bu yapıya sahip değilim. Önceden öfkeli bir yüreğim vardı ama o yapıya şu an sahip değilim. Bilirsiniz Paulus'un ilk amacı neydi? Saul olduğu dönemde öldürmekti. O iman edenleri, özellikle Hristiyanlığa geçenleri öldürmekti, onlara zulmetmekti ve onlara göre kendi halkları kutsaldılar, seçilmiş halktı ve onların dışında olan bir halk kirli sayılırdı. Oysa Titus bir Yahudi değildi. Titus bir Grek'ti. Sünnetsiz bir Grek'ti Titus. Ama Paulus onu aldı, onu öğrencisi olarak yetiştirdi ve o kadar değişti ki diyor ki ben değiştim. Sen de değiş, onlar da değişsinler. Nefretlerinden arınsınlar. Benim yaptığım gibi o ufak çocukken yapmış olduğum saçmalıkları yapmayın diyor. Ya da o bir kardeşten bahsetmiştim. Bir adamın kafasını fotomontajla bir köpeğe yapıştırmıştı. İple tutuyordu. Yani bu şekilde bir insandan, bir ırktan, bir siyasi partiden ya da bir siyasi görüşten nefret etmeyin diyor. İmanlı kardeşinden nefret etme. İmansız kişiden nefret etme. Hiç kimseden nefret etmeyin. Rab bunu buyuruyor. Ve şunu sormak istiyorum. İsa Mesih'in, daha doğrusu söylemek istiyorum. İsa Mesih'in yaşamış olduğu dönemde o halkın başında Yahudiler mi vardı? Yahudi halkını yöneten, ülkeyi yöneten Romalılar vardı. Ve İsa Mesih'i biz diyoruz ki kralların kralı diyoruz. Bütün kralları yaratan, kralların kralı diyoruz. İsa Mesih o yönetim altındaydı. Roma yönetimi altındaydı. Hiçbir zaman İsa Mesih'i mazota zam yaptın diye eylem yaparken gören oldu mu? Olmadı. Çünkü o zaman mazot yoktu. Ve başka bir şekilde İsa Mesih'i eylem yaparken görüldü mü? Görülmedi. İsa Mesih'i baş kaldırmadı. Hiçbir zaman baş kaldırmadı. Ferisler geldiler ki İsa Mesih'in yanına. Dediler ki, Rabbi sence Sezar'a vergi ödemek doğru mudur? Kutsal yasaya uygun mudur? Onu amaçları denemekti. Onu düşürmek, tuzağa düşürmekti. İsa Mesih bir kral olması halinde, olduğu halde daha doğrusu hiçbir zaman buna sımsıkı sarılacak bir halk saymadı bunu kendine ve hiçbir zaman yönetime karşı baş kaldırmadı. Dedi ki bana vergi vermek için kullandığınız parayı gösterin. Ve ona parayı gösterdiler. İsa Mesih ne dedi? Paranın üzerinde kimin resmi var? Sezar'ın. Öyleyse dedi Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Amin. Bizler ilk örneğimiz, tek örneğimiz, son örneğimiz İsa Mesih'tir. Bizler ona göre yaşamamız gerekiyor. O hiçbir zaman o en yüce olduğu halde bir başkaldırış yapmadı. İstediği şeyi yapabilirdi. Bütün yetkisi vardı. Hiçbir şeyi yapmadı. Bize diyor ki birinci ayette yönetimlere ve yöneticilere bağlı olun. Bunu Rabbin kendisi istiyor ve bunu bizlerden istiyor. Ona iman etmiş olan kişilerden istiyor. Rab sizleri bereket etsin kardeşlerim.